Yazıhane mikrofondan herkese selamlar. Ben Ömer Şentürk. Sevgili Yücel Tuğan'la birlikte 31 Temmuz'da başlayacak olan Crucible 2020 Sınıf Dünya Şampiyonası üzerine konuşacağız. Abi selamlar. Pek çok turnuvanın iptal edildiği ve uzun süre snooker hasret kaldığımız bir dönem oldu. Ama bir şekilde Dünya Şampiyonası'na toparlanabildik ve turnuva yapılabilir hale geldi. Ama oyunculardan önce bir takım değişimler söz konusu. Haziran'ın başında ilk turnuvamızı izlemiştik ve oyuncularda bir takım garipsemeleri söz konusuydu seyirci olmaması sebebiyle ve öncelikle bunu tartışmak istiyorum seninle. Bu sene de Dünya Şampiyonası kısıtlı sayıda seyirciyle yapılacak. Ronnie gibi bir isim buna tamamen karşıyken örneğin Neil Robertson, Snooker Baker'a 27 Temmuz'da verdiği röportajda bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Sen Haziran başındaki süreçten itibaren izlediğimiz turnuvalarda seyircisizliği nasıl değerlendiriyorsun sporda ve oyuncular üzerinde?
Öncelikle selamlar Ömer. Burada durumu var yani nasıl değerlendiriyorum. Yani çok televizyon yayını çok fazla etkilediğini ben düşünmüyorum açıkçası. Hani yayınlar sırasında ben de dedim şimdi biz alkışlıyoruz evlerimizden alkışlayalım falan gibi şeyler yaptık. Ama ya çünkü o reaksiyonu görmeyince mesela evet bir eksiklik oluyor. Mesela çok iyi bir vuruş yapıyor bir oyuncu. Gerçi şampiyonluk liginde çok fazla iyi vuruş görmedik ama çok iyi bir vuruş yapıyor. O reaksiyonu bekliyorsun yani oyuncu da bekler hani o alkış falan diye düşünüyorum. Ama yani yayın olarak çok fazla bir şey etkilemedi. Yani genelde tabii snooker'da masayı, o yeşil çuhayı gördüğümüz için o konuda bir şey değişmedi. Ama tabii işte şampiyonluk liginde kenarlara konuldu restler. Herkesin ayrı resti vardı. Onları almaya gidiyorlardı, geliyorlardı falan. Oyunun kalitesini oldukça düşüyor. Oyunun kalitesi açısından belki konuşabiliriz. O düşürdü mesela. Hani bundan vazgeçtiler. Dünya şampiyonası elemelerinde. Ama işte hakem vermiyor gene resti ama oyuncu masanın altından kendi alıp devam ediyor falan. Bu daha iyi mesela. O tür ufak Covid'den dolayı nüanslar oldu ama seyirci açısından dediğim gibi çok çok büyük etkilediğini düşünmüyorum. Yani futbol kadar çok etkilemedi mesela bana kalırsa.
Hı hı. Ya örneğin benim için sitcomlarda izlerken hele Amerikan, İngiliz sitcomlarında diyelim kültürel farklardan vesaire bir espriyi anlamayıp arkadan gülme efekti geldiğinde bir şey oluyordum. Ne oldu acaba burada? Ben de snooker izlerken çok iyi potları genelde seyircinin reaksiyonuyla da kavramayı severim mesela. Benim için bunları duyamamak bir noksan bir kısımdı.
Tabii yani çoğu insan zaten snooker'ı izlerken dinliyor. Yani sonuçta 3-4 saatlik bir maçı sürekli televizyona bakarak izlemek çok kolay değil. Dinledikleri için oradaki reaksiyona göre kafayı ekrana çevirme gibi bir durum oluyor yani. Hani hepimizde oluyor. Onun eksikliği evet. Böyle bir fark yaratıyor. İzleme açısından da bir eksiklik yaratıyor aynı zamanda. Farkındalık eksikliği.
Hı hı. Peki Neil Robertson'ın bu Snooker Baker'daki röportajında en son Maguire'a kaybettiği maçla ilgili atış yüzdem çok yüksekti ama Maguire de inanılmaz iyi oynadı ve maç sonu biraz lafladığımızda ona sanki bir antrenman yapıyoruz gibi geldiğini ve onu çok rahatlattığını söylüyor. Ve Neil Robertson gibi oyuncular aslında seyircinin yarattığı baskının onları daha da ateşlediğini onlara iyi geldiğini belirtiyor ki buna karşın Ronnie örneğin tamamen karşı seyirci alınmasına. Bu seyirci alınmasına Crucible'da pardon. Sen ne gözle bakıyorsun peki?
Ya buradaki durum Ronnie'nin karşı olması tamamen süreçle alakalı. Yani sonuçta bir pandemi var dünyaya yayılmış ve bu geçmiş değil. Tamam bir normalleşme süreci içerisinde bütün ülkeler ama bunun ne kadar sağlıklı yapıldığı sonuçta dünyadaki ekonomik durum da göz önünde bulundurarak bir şekilde pandemi geçmeden bütün sektörleri başlatmaya çalışıyor dünya ki ekonomik krizde bir büyük bir pandemiye dönüşebilir aslında. Bunun etkisi var. Yani seyirci alımında pilot turnuvalar oldu. 3 tane turnuva var krikette ve at yarışında da var turnuvalar seyirci alınacak. Yani snooker'la beraber snooker sadece snooker değil. Bu turnuvaların bir yerde Ronnie'nin dediği deney faresi gibi davranılıyoruz falan diyor mesela. Hı hı. Doğru, evet çünkü bu hakikaten pilot turnuvalar bunlar ve deneme yapılıyor burada. Aslında daha büyük Premier League gibi daha büyük organizasyonlara biraz kapı açması için bunlar deneniyor gibi geliyor bana. Yani sonuçta 300 kişi alınacak Crucible'a, 300 izleyici. Yani bunun maddi olarak çok çok büyük bir değeri yok açıkçası. Buradaki değer atmosfer olarak yaşanacak ve o bahsettiğimiz eksikliği kapatacak. Ama Ronnie'nin eleştirdiği nokta, ilk çıkışında söylediği, yani bu kadar sağlık çalışanı uğraşıyor, ediniyor, didiniyor ve biz onlara mümkün olduğu kadar yardımcı olmalıyız diyor. Mesela çok doğru bir yerden çıkıyor bence. Hani burada bunu yapmamız bir risk ve hiçbir risk almamıza gerek yok yani aslında demesi mesela. Orada belirleyici, yani doğru bir yerden, etik bir yerden. Hani Ronnie'nin böyle biraz da vurdum duymaz çıkışları olabiliyor ya arada. Ama bu tamamen etik bir yerden çıkıyor ve doğru bir yerden çıkıyor bana kalırsa. Bence de hani ne gerek vardı? Seyircisiz bir tane turnuva kaldı zaten sezonun bitmesine. Bu seyircisiz yapılabilirdi bana kalırsa da. Açıkçası yani bir şey götürürdü tabii ki atmosferden. Ama yine de onu da kontrollü yapacaklarını söylüyorlar. İşte 1000 kişilik Crucible'la 300 kişi alacaklar. Yan yana kimse oturmayacak galiba. Ama yine de oyuncular için bir risk mi? Risk. Yani seyirciler için de bir risk mesela.
Evet. Kesinlikle. Tiki olarak oyuncular özelinde konuşmadan önce aslında seninle konuşmak son genel mevzu da antrenman meselesi. Çünkü bir BBC araştırmasıydı sanırım ve çoğu oyuncunun evinde aslında bir snooker masası olmadığını öğrenmiştik. Hatta bir snooker backer'daki Neil Robertson röportajında da menajeri aracılığıyla işte menajerin ofisini kullandığını, hatta John Trump'ın da menajeri sanırım, sadece birbirlerini görmeden farklı günlerde aynı ofisi kullandıklarını söylemişti. Ki o da bir süre antrenman yapmamış örneğin. Yani herhangi bir tahmin oluşturma ya da sporcuların psikolojik olarak ne durumda olduğundan da çok uzağız aslında.
Kesinlikle. Ama burada bu arada bu Covid noktasını kapatmadan önce Anthony Hamilton'a da değinmek lazım belki de. Yani ben astım hastasıyım. Bu benim için risk yani hani diyor mesela. Böyle bir durum da var yani. Mesela Anthony Hamilton bir şekilde hasta olsa, yani Allah korusun ölse falan ne olacak? Yani Anthony Hamilton da bunu röportajında söylediği için ifade ediyorum. Yani oldukça riskli. Hani at yarışı diyorsun, tamam, açık tribünler mesela at yarışında. Krikette yine açık saha ama snooker'da bir salondasın mesela. Hani bunu da düşünmek lazım belki de. Yani böyle işte astımı olan, başka hastalıkları olan oyuncular da olabilir. Yani sonuçta 40'ın üzerinde kaç oyuncu var? 5 oyuncu var ya da 8, tam emin değilim. Yani sonuçta hani yaşlandıkça tabii ki belirli dirençler düşüyor. Hani bu açıdan da riskli. Anthony Hamilton'a destek attı Ronnie'de. Evet, bizi deney ifadesi olarak kullanıyorlar dedi. Hani bu şekilde hani toparlamış olalım. Yani birebir örnek olduğu için söylüyorum. Bastım var diyen bir oyuncu var yani. Hani.
Şeyde çok
bir de haklısın. Oyunu da etkileyecek bir durum yani. 300 kişinin önünde maç oynayacak. Astımı var adamın. Yani bir tedirgin olmaması zor gibi geliyor bana. Yani her oyuncu tedirgin olabilir ama yani bir hastalığı olan oyuncu daha fazla tedirgin olur gibi geliyor bana açıkçası.
Bir de dediğin gibi yani açıktan ziyade tamamen kapalı alanda yapılan ve çok uzun saatler süren bir spordan bahsediyoruz. Evet. Havalandırma işleri nasıl olacak? Seans arası bile sporcuların kendi performansıyla belirlenen bir şey olduğu için yani o mevzular gerçekten oldukça muamma, yani muamma olmayı koruyor sanırım hala. Hele bir de herkesin takımlar içinde havalandırma ne olacak, soğutma, klimalar kapalı olmak zorunda vesaire. Yani kötü bir karar denilebilir sanırım bu alanda da.
Ya snooker'da gerek yoktu. Dediğim gibi kriket falan hadi tamam mantıklı olabilir. Bence buradaki öngörü şey yani hani Premier League gibi duruyor. Açıkçası hani öyle büyük organizasyonlar gibi duruyor. Yani o Premier Lig'de yani çok uzun bir süre sonra değil işte Eylül'de başlayacak. Dolayısıyla ona doğru bir geçiş gibi geliyor bana. O açıdan da yani snooker tercih edilmeyebilirdi bence. Yani hani kapalı bir salon olmasından dolayı biraz da. Ama şey işte bubble, işte NBA'de olduğu gibi onlarda Florida'da bir bubble kurma mevzusu var. Crucible'ın etrafında işte onlar da yönetimde bir bubble kuruyor yani. Hani ne diyelim, bubble'ı Türkçe'ye çevirsek. Güvenli bölge. Hani öyle herkesin girip çıkamadığı, testlerin yapıldığı falan. Ama seyirciye test yapacağım mı mesela yani? Hani evet. Burada böyle bir durum da var ki yapmayacaklar. Yani Ronnie onu da söyledi. Seyircilere test yapılsın o zaman. Yani bu da çok zor bir şey değil bu arada. 300 kişiye test yapmak herhalde zor olmasa gerek ama 300 kişi bunu tercih eder mi falan. Yani dallanıp budaklanıyor mevzu. Yani bunlara ne gerek vardı falan gibi bir yerdeyim ben açıkçası.
Tabii bu durum oyuncuların antrenman alışkanlıklarını da aksattı ve çok fazla oyuncu antrenman yapma fırsatı da
Evet.
bulamadı. Bu da tabii ister istemez örneğin biraz daha nasıl desek işin yetenek kısmını mı ortaya çıkaracaktır ya da hani bizim bu eleme turunda izlediğimiz göz zevkine pek hitap etmeyen snooker sence turnuva boyunca da devam edecek mi?
Bence devam etmeyecek. Ya edeceğini düşünmüyorum. Ama şey işte elemelerde gördük mesela. Çok önemli isimler elendi. Ya bunda pandeminin rolünün olmadığını düşünmek bence zor. Mesela yani hani dediğin yani senin daha önce de söylediğin gibi ne çalıştılar, ne kadar çalıştılar, nerede çalıştılar, hani tek başlarına mı çalıştılar, biriyle mi çalıştılar, bunların hepsi belirleyici bence ve pandemi bunu kısıtlayan bir süreçti. Dolayısıyla işte hani elemeye baktığımızda Ali Carter elendi, Luca Brecel elendi, hadi belki normal diyebilirsin Luca Brecel'e, sezonunda kötüydü ama yani isimli oyuncular bunlar. Joe Perry elendi. İşte bunlar hani Crucible'da gördüğümüz isimler sürekli. Ricky Walden elendi. Martin Wood gerçi onlar zor maçlardı falan. Yani önemli isimlerin elendiğini görüyoruz. İşte ana tabloda başlayacak ilk kez Crucible gören, elemelerden gelen karşıda 5 oyuncu var
Beş
galiba.
oyuncu var, evet.
5 oyuncu mesela biraz fazla geliyor bana açıkçası. Biraz kalitenin düşmesini bu neden olabilir. Hani farklı maçlar görebiliriz gibi bir durum olabilir ana tabloda. Ama onun dışında tecrübe, yetenek baki tabii ki. Hani yani seviyenin elemelerdeki gibi olmayacağı kesin canım. Yani yine yüksek bir seviye göreceğiz ama tabii bu üst düzey oyuncuların da nasıl bir performans göstereceğini dediğim gibi belirleyecek. Hani buraya çok antrenman yapmadan da gelmiş olabilirler. Yani Matthew Stevens mesela çok çalışmadım diyor ama ana tabloya kaldı falan. Yani Johnny Musto oynayacak o da. Enteresan olacak yani o açıdan. İlk maçlar başladığında göreceğiz.
İlk maç demişken istersen biraz Judd Trump ve Tom Ford maçına da bakalım. Son şampiyonla başlıyor turnuva Cuma günü. Daha önce bu arada Dünya Şampiyonası'nda ilk kere karşılaşmışlar ve 2014'te aslında müthiş bir son 32 maçı oynanmıştı aralarında. Ve Judd Trump 10'a 8 kazanmıştı bu maçı. Snooker'ın Dünya Şampiyonası'nda bir laneti vardır genelde son şampiyona. Yani son yıllarda Mark Selby hariç pek gülmeyen bir turnuva. Ki ben Judd Trump'ın da önceki yıllarda McLeod gibi isimler elendiğini de hatırlıyorum. Sence bir erken veda etme durumu olur mu Trump için yoksa bu durum Trump'ı daha da körükler ve çok daha iyi bir Trump'ta izleme ihtimalimiz var mı?
Yani Judd Trump'la ilgili durum hani şey Crucible'da ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra bunu koruyabilen oyuncu yok tarihte. Yani Steve Davis'ler, Steven Henry'ler, işte Ronnie'ler kimse bunu yapamadı mesela. Judd'ın 20. kişi galiba Judd o ilk şampiyonluğu yaşayan. Ve Judd'ın elinde şimdi böyle bir fırsat var. Hani olabilir mi? Çok olası gibi geliyor bana. Hani Tom Ford'da patlar mı diye soruyorsun galiba. Zannetmiyorum. Yani Tom Ford mesela şey atak bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Hani Judd gibi oyuncular, Ronnie gibi oyuncular bu tür oyuncularla oynamaktan keyif alıyorlar. Ve onların oyununu da akışkan bir hale getiriyor. Bence güzel kura Judd Trump için açıkçası. Ama dediğin gibi bir çekişme de olabilir belki. Ama farklı dayanabilir belki Judd. Çünkü ne olursa olsun sezonun en formda oyuncusuydu. Araya pandemi girdi. Şampiyonluk liginde çok iyi gözükmedi açıkçası. Ama Judd bir istikrarı yakaladığı için bunu kaybedeceğini çok fazla düşünmüyorum. Ben sanki çok zorlanmayacağı bir maç olacak gibi geliyor bana Tom Ford maçı.
Bu arada hız demişken ele kurallar çekilirken benim bayıldığım bir
Evet.
eşleşme oldu. O da Ronnie O'Sullivan Tapcay Yanlu eşleşmesi. Yani şu an istatistik olarak sanırım masanın en hızlı iki oyuncuları kendileri. Ve ilk turda denk gelmeleri sanırım. Yani ilk turun en ilgi çekici maçı diyebiliriz galiba.
Yani tabii daha sert eşleşmeler var ama ya bu maç tabii ki yani bu oyun tepeceği maçı. Bir de enteresan yani tarihte sadece bir kez karşılaşmışlar. 2014 Berlin galiba. Hani yeni okudum falan. Tepeceğe yenmiş orada mesela. Ama Ronnie'nin de sallamadığı söyleniyor falan. Ben hatırlayamadım o maçı ama. Müthiş bir maç. Yani gözümüzü alamayacağımız bir anda bitecek bir maç gibi duruyor açıkçası. Bence de ilk turun en ilgi çekici maçı. Veroni için de çok güzel kura bu arada. Geçen sene James Cahill'e ilk turda elenmişti. İşte Jat için söylediğimizi aslında Ronnie için de söyleyebiliriz. Tam oynamaktan keyif aldığı oyuncu. Turnuvaya girmek için, iyi girebilmek için iyi bir fırsat Ronnie için. Ama kolay bir maç olmayacak bence. Epcaya da çünkü son dönemde formda oyunculardan biri ve o da hiçbir şeyi umursamayan bir oyuncu. Çok fazla. Kendi potuna giden bir oyuncu. Dolayısıyla nefis bir maç olacak bence.
Yani şey hani bu havalandırmadan konuşmuştuk yani tahminen kendi vuruşları ve top üzerine yaratacakları momentum ivme bile salonu havalandırmaya yetecek bir karşılaşma harika. Aslında ilk tur için.
Yani yerlerine otururlar mı bilmiyorum.
bunun dışında bir 2015 aslında Birleşik Krallık iki finalistinde tekrar finalistlerinde tekrar izleyeceğiz. Bunlardan Neil Robertson ve Liang Wenbo.
Evet.
Neil Robertson dediğim gibi kendini iyi hissettiğini 27 Temmuz'da Snooker Baker'da çıkan röportajında belirtmişti. Yani hani şey bir pandemiye hazırmış gibi işte turnuvasının iptal olduğundan bahsetti ve baktı bu iş uzayacak gibi kendisine gitmiş bisiklet almış. Kendisini Chelsea'nin futbol maçlarına vermiş. Oldukça keyifli bir süreç geçirmiş Neil Robertson. Bu maçla ilgili neler düşünüyorsun?
Yani Young'ın o son maçını ben anlattım elemelerde. Ama elemeler tabii çok bir gösterge değil. Yani çok keskin gözükmedi ama güvenli vuruşları iyiydi. Neil Robertson'a dair hani kendini iyi hissediyor. Yani sezonda da iyi oynayan oyunculardan biri. Burada Neil'i daha yukarıda görüyorum. Hani Liang da son dönem çok fazla bir şey yapmadı açıkçası. Hani bu da ana tabloya kalmış olması bile önemli başarı. Çünkü 3 senedir katılamıyordu Liang ve dolayısıyla yani Neil gibi gözüküyor bu da. Ama keyifli maç olur bu da. Yani Liang'ın son dönem oyunu biraz rakibe göre değişiyor gibi. Hani kiminle oynamış? Fergal O'Brien'le oynadı galiba son eleme turunu. Daha güvenli vuruşların ön plana çıktığı ve uzun süren, 5 saat süren falan bir son seans anlattım ben. İşte biraz rakibe göre değişiyor gibi Liang'ın oyunu. Burada Neil'in keskin girmesi keyifli bir maç ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum ama Neil'i burada favori görüyorum ben.
Evet. Dünya 3 numaralı şey, 3 numaralı seri başı olarak da Mark Williams, Alan McManus'la oynayacak. Mark Williams'ın da dünya şampiyonluğu üzerinden 4 sene geçti. Onun da birbirinden ayrıksız yıllarda elde edilmiş 3 tane dünya şampiyonluğu var. Tabii o da şu an bu sporun aktif yaşlı figürlerinden bir tanesi senin de bahsettiğin gibi. Ve rakibi Alan McManus bu sefer ama ben kendisini açıkçası favori görüyorum bu maçta.
Yani Alan McManus tam bir snooker aşığı. 53 yaşında kuradaki en yaşlı kişi. Crucible'da yer alan Steve Davis'ten sonra en yaşlı isim oldu. Alan McManus şu anda ana tablo görerek. Yani bir de şey yani old guard mücadelesi gibi bir şey bu yani. Hani, ikisi de benzer kuşaklarda. Hani Mark Williams daha genç ama o da artık 45'i geçti diyebiliyorum. Vallahi enteresan maç. Yani bilmiyorum. Yani Mark Williams pandeminin kendisine iyi geldiğini söylüyordu. Hani yani yerinde duran bir adam olmadığı için Mark Williams. Eve kapalı kaldım. Hayatımda izlemediğim kadar dizi izledim falan diyor mesela. Ve çalışmış da yani. Hani umarız çalışmıştır ama Mark Williams'a bu konularda çok güven olacağını düşünmüyorum ben ama yani ben kestiremiyorum. Yani McManus alsa da bu maçı şaşırmam açıkçası. Ama favori tabii ki Mark Williams ama Alan McManus da 3 tane eleme 3 değil 2 galiba. Eleme de değiştiği için tabii. Şimdi bakıyorum. 2 eleme maçı kazanıp geldi. Hı hı. Yani sonuçta maç ritmi olarak aslında Mark Williams'tan daha iyi yani. Dolayısıyla ben kestiremiyorum bu eşleşmeyi.
2014 yani son maçları da yine bir dünya şampiyonasıydı 2014'te son 48'de. O da şahane bir maçtı ve Alan McManus 18'lik skorla bir tane de 100'lük seriyle geçmişti Mark Williams'ı. Bir 130 yapmıştı. Tabi aradan 6 sene geçmiş ama son karşılaşmalarında yine Crucible'da olması da hoş bir tesadüf olmuş.
Evet evet. Yani 3 sene önce mi ne? Yarı final gördü Alan McManus. Yani hani yaşlı diyoruz ama 3-4 sene önce bir yarı finalinin olması lazım. Yani snooker'ı çok iyi bilen Engel zaten lakabı. çok iyi bilen bir oyuncu. Ve çok oynamak istemeyeceğiniz bir oyuncu McManus. Dolayısıyla ben hani McManus da alabilir gibi, ortada bir maç gibi görüyorum bunu.
Sene 5 oyuncunun ilk defa Crucible'a yer alacağını söylemiştik. Bu 5'liden bir tanesi Jamie Clark. Kendisinin rakibi ise 4 numaralı seri başı Mark Allen. Mark Allen benim zihnimde her zaman o müthiş Masters finali, Kyrie Wilson'la oynadığı Masters finaliyle özdeşleşmişti. Dünya Şampiyonası'nda henüz istediğini alamadı belki. Sen ne düşünüyorsun hem Mark Allen'ın turnuvadaki kurası ve geleceğiyle ilgili, hem de Jamie Clark'ın buradaki ilk buradaki ilk senesiyle ilgili?
Yani ben çok şans vermiyorum Jamie Clark'a. Dünya 89 numarası falan. Hani bunlar tabii ki bazen gösterge olmayabilir ama Crucible'da göstergedir. Yani çıkışı da aslında çok kolay olmadı onun. Joe Perry maçı var, olaylı oldu. İşte kocaman bir havlu getirmişti Jamie Clark'a maçı. Beyaz bir havlu. Joe Perry bundan şikayet etti falan. Dikkatimi dağıtıyor bu havlu falan diye. Yani haklı olduğu bir nokta var bence. Jamie Clark'ı bu ama ateşledi sanırım. 6-4 Joe Perry yendikten sonra yine favori olmadığı Sami Akani maçında 10-7 kazandı. Ama Mark Allen bambaşka bir seviye artışı demek. Burada Mark Allen'ı büyük favori olarak görüyorum ben açıkçası. Mark Allen nereye gidebilir? Sonra Jack Sosky olası bir rakip. Gene nefis bir maç olur. İstersen o gidişlere sonra bakalım.
Tamam. Biraz üst sıralara çıkacağım ama benim çok da merak ettiğim bir isim var. O da Stuart Bingham. Çünkü kendisi de son Masters şampiyonu olarak buraya geliyor. Rakibi de Ashley Carty. Yani Bingham için tahminen rahat bir maç olacaktır. Ama ben Stuart Bingham'ı izlemeyi çok sevdiğimi ve hatta bu bahis olayından sonra da tekrar yani spora dönme şeklini de çok beğendiğimi belirtmek istiyorum bu karşılaşmada.
Evet, sen onu söylüyordun. Stuart Bingham'ı seven ender kişilerden birisi. Ya oyunu aslında hızlı yani ama seyircimiz, yani işte snooker izleyicisi nedense, yani gelirinden bahsettim, hani bir genelleme yaparak söyleyeyim. Böyle bir antipatiyle bakıyorlar. Tabii doping diyorum. Bahis mevzusu da buna yardımcı olmadı açıkçası yani. Hani tabii ki Bingham'a. Ama o öyle bir mevzudan hani çok kabahati olmadığını düşünüyoruz ama yani çok oyuncular çok düşünmeden davranabiliyorsun burada. Evet. Yavaş yavaş şekli düzen verildi diyelim buna. Yani Joe Perry'nin de böyle bir davası vardı. İşte Steven Lee 10 yıl ceza aldı. Bunlar ara ara çıkabiliyor işte. Yani hiç beklemediğin kişilerden çıkabiliyor. İşte Johnny Gilson zaten Ukrayna'daki mevzusu. Korkunç. Ama bunlar geçiyor yani. Sonuçta hani masada kendini ispat etti mi etti Bingham ve kurası da iyi yani. İlk kez kurusu burada yer alacak. Ashley Carty. Ashley Carty ama iyi eleme geçirdi. Yani burada favoriden yanı olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Bingham burada favori yani. Büyük favori bu eşleşmelerde de. Yani ilk turlarda farklı skorlar görebiliriz gibi geliyor bu eşleşmelerden dolayı.
Yani rahat maçlar izleyeceğimizi mi düşünüyorsun favoriler adına?
Evet. Yani 5, yani Elias Lessers ne yapacak? İşte ana tablosunu oynayanlardan. Ya tabii ki çıkış olabiliyor orada ama bilmiyorum. Yani çok farklı skorlar görebiliriz gibi geliyor bana.
Yani bu konuda örneğin benim hani ilk turda ve derse şaşırmayacağım isimlerden birisi Mark Selby mesela. Evet, yani çok çok iyi yıllar geçirdi Crucible'da ama uzun süredir hiçbir şekilde varlık gösteremediğini de söylemek yanlış olmayacak sanırım. Ben bu sebeple Mark Selby Jordan Brown maçının çok sürpriz bir şekilde müthiş göze hitap edebilecek maç olabileceğini düşünüyorum ki her ne kadar Selby de Bingham gibi sporun sevilmeyen figürlerinden birisi olsa da.
Yok, Serbi seviliyor. Bilmiyorum kadar değil. Onu şey yapalım. Serbiciler var canım yani. Ya Bingham'ın yani tabii imajı da tipte. Yani Bingham mesela yavaş oynuyor gibi düşünülen bir oyuncu ama o kadar yavaş bir oyuncu değil Bingham. Niye öyle bir algısı var bilmiyorum. Ama Mark Selby'nin mesela o yavaş oyunu, işte maç oyunu falan. Hani bunun da buna da tam olan izleyiciler var. Bir de 3 kez dünya şampiyonu falan yani hani sonuçta. Ya bilmiyorum. Yani Bingham gibi değil bana kalırsa. Yani Jordan Brown maçı açıkçası yani bu Brown'da da yeni favorinin tarafındayım ben açıkçası. Jordan Brown da son yani elemede de çok denk gelmedim maçına. İzlemedim. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim Jordan Brown hakkında. Açık konuşmam gerekirse. Ama daha tecrübeli bir oyuncu tabii yaş olarak da. Belki işte bu biraz daha sağlıklı bir zorlayabilir evet.
Bu arada sana şeyi sorayım. Bu sene Eurosport ilk defa yayınlandı sanırım eleme turları.
Evet evet ilk kez yayınlandı. Bunun da nedeni tabii pandemi mesela. Yani Eurosport yayın portföyündeki pek çok spor olmadığı için, yapılmadığı için elemeyi vermeye karar verdiler. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Seyircinin takdirine bırakıyorum bunu. Ama iyi oldu bence. İyi bir geçiş oldu falan. Hani maçların çok yüksek kalitede olmamasından dolayı bunu söylüyorum. Ama bence güzel bir geçiş oldu ve eleme atmosferini de görmüş olduk canlı canlı televizyonda. Ve ana tablo maçları da iki kanaldan verilecek. Onu da söyleyelim. Yani her yer sunukur olacak. 17 gün boyunca.
Tabii şey, bunun bir diğer sebebi de sanırım benim de çok yani takip etmeyi sevdiğim bir diğer spor olan bisikletin de başlıyor olması ve şeyi fark ettim ben de. Aynı eleme turlarının verilmesi gibi bu işte World Tour sınıfının bir alt klasmanı 2.1 turlarında dahi inanılmaz kaliteli bisikletçiler çıkacak bu sene. Yani pandemi aslında biraz nasıl denir? Seviye olarak daha düşük turnuvaları da bize getirdi oldu aslında bir açıdan.
Evet. Eurosport'un yani bu geçmişten gelen de bir misyonu yani. Daha görülmemiş sporları var etti. Yani çok değerli bir yayın portföyü vardı eskiden Eurosport. İşte WT'nin bütün sezonu Eurosport'taydı. MotoGP vardı. Superbike vardı. Yani MLS vardı. Başka işte Japonya Ligi vardı. Hani seversin sevmezsin bence güzel bir lig. Yani bu tür bir sürü spor vardı ama işte Eurosport'ta bunlar yayınlandıkça, bunlar bu sporlar büyüdükçe tabii 50 küsur ülkede yayın yapan Eurosport için bunların yayın taleplerini yani meblağları karşılayamaz duruma geldi. Hani bu sporları büyütüp hani kendine kötü bir şey mi yapıyor bilmiyorum ama yani sporlar büyüyor Eurosport'ta sonuçta. Ama kendi oradan çıkıyorlar o Circle'dan çıkıyorlar. Bu da normal bir şey tabii ki. Yayın hakları vesaire. Şu gelinen noktada da tabii bisiklet, snooker, tenis bunlar daha ana malzemeler. Ve diğer sporlarda devam etmeyince bir fırsat oluyor alt tarafı görmek için. Evet. Çok uzattılar evet.
Bu arada hani uzun yıllar demişken yine bizim de müthiş bir eşleşmemiz daha var. John Higgins, Matthew Stevens eşleşmesi. Yani John Higgins sanırım şey benim snooker'da en çok izlediğim oyuncu olabilir. Bunun iki sebebi var. Birincisi gerçekten her turnuvada belli bir yere kadar gelen bir isim çok uzun yıllardır ki Crucible'da da hem kazanan hem de finalist olarak yer etmiş bir isim benim zihnimde özellikle. Matthew Stevens da bu sporun yine köşe taşı demeyeyim ama uzun yıllardır sporun içinde olan oyuncularından bir tanesi. Yine keyifli bir eşleşme bizi bekliyor sanırım.
Evet. Ben Matthew Stevens'ı her lafı geldiğinde söylüyorum. Çok sevdiğim bir oyuncu Matthew Stevens. Hak ettiğine de ulaşabilmiş bir oyuncu değil. Belki o yüzden de seviyor olabilirim. Yani iki tane dünya şampiyonası finali oynayıp kaybetti. Yani onlardan birini kazansaydı mesela çok farklı bir Stevens kariyerinden bahsediyor olabilirdik. Masters finali kaybetti. Birleşik Krallığı kazandı. Yani üçlü taç bile yapabilecek seviyelere geldi yani. Ama tabii son 10 senedir falan çok fazla bir esamesi okunmuyor. Kendisi de şaşırdığını söylüyor yani elemeden çıktığı için falan. Hani böyle bir çok takan bir oyuncu da değil Matthew Stevens. Bence güzel eşleşme. Ben seviyorum Matthew Stevens'ı görmeyi. Ve John Higgins'le oynayacak olması da. Yani defalarca da karşılaştılar. O yüzden keyifli bir eşleşme benim için.
Bu arada senin Matthew Stevens'la ilgili söylediklerin bana bu turnuva üzerinde Sean Murphy'yi de hatırlattı. Ben bu turnuvada ne yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü kendisi kısa süre önce Portekiz'deydi. Eski menajeri Brandon Parker'ın cenazesi sebebiyle. Yani onun için de sanırım hani herkesin çok anlamlı ve değişik bir turnuva olacak ama Sean Murphy için de anlamı biraz daha değişti sanırım.
Yani değişti. Bir de tartışma da yarattı bu. Aslında işte geçen hafta bu cenazeye gitmiş Algarve kentine. Hani oradaki COVID oranının, COVID-19 salgın oranının düşük olduğu söyleniyor ama Yani sonuçta bir seyahat edenin İrlanda'da yaşıyor aynı zamanda Sean Murphy. İrlanda'ya gitseydi mesela 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ama direkt Sheffield'a gitmiş. Sürekli dünya snooker turuyla da şey yapmış, iletişimde olmuş. Ve bir sorun görmemişler bunda. Yani WST de buna dair açıklama yaptı. Hani Sheffield'a geldi, direkt bubble'a girdi. Hemen testi yapıldı, negatif çıktı ama 3 Ağustos'ta maçı, maç olmadan önce bir test daha yapılacak. Hani o karantina sürecini Sheffield'da o otelde geçiriyor gibi gözüküyor. Yine de 14 günlük karşılamıyor gibi duruyor ama bilmiyorum, kimse de çok fazla dert etti. Yani test olduktan sonra dert etmeyecek herhalde. Ama böyle bir durumu var. Sean Murphy bence motive geliyor buraya. İkinci turda Mark Selby'le karşılaşma ihtimali var. Yine güzel maç olur. Neil Robertson çeyrek final eşleşmesi var olası. Alt taraf bu arada hani bahsetmedik. Alt taraf daha zorlu. Üst tarafa kıyasla. Şöyle bir baktığımızda işte Dink var, Ronnie var, Mark Selby var, Sean Murphy var, Neil Robertson var. Yani baya sert bir gidişat. Mark Williams da var tabii. Stuart Bingham da yine alt tarafta. Gerçekten zorlu. Üst tarafa baktığımızda hani ben şöyle bir özetliyorum. Judd orada.
Kyle Wilson sayılabilir sanırım.
Tabii Kyle Wilson oradan sıyrılabilir. John Higgins orada. Jack Lisowski orada. Mark Allen orada. Yani alt tarafa göre sertlik açısından daha az yoğunluğu olan bir eşleşmeler bütünü üst taraf. Evet. O yüzden Judd da biraz şanslı diyebiliriz bu arada.
Kesinlikle.
Çok yıpranmadan üst turlara gelebilir Judd yani.
Evet. Ama şey, bir diğer yandan da aslında hani buraya da baktığımızda yani şey ihtimali her zaman göz önünde. Yani bilmiyorum, bu pandemi sebebiyle ben çok sürpriz dolu bir turnuva bekliyorum açıkçası. Ve durum böyle olunca niyeyse bir favoriyle karşılaşmaktan sonra niye sürprizlerin çok fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum aslında. Yani Trump için bu avantaj hiç beklenmedik bir dezavantaja bile dönüşebilir gibi de geliyor bana.
Yani burada şey tabii, frame sayısı fazla olduğu için. İşte ilk tur 19, ikinci tur çeyrek final 25, 33, 35 diye gidiyor. Yani frame sayısının fazla olması her zaman dediğimiz gibi favoriye daha büyük avantaj sağlıyor ki. Yani Crucible'da da hani bunu görüyoruz zaten. Hani çok büyük şoklar yaşanmıyor. İşte James Cahill'in Ronnie'yi elemesi gibi şoklar. O yüzden ben de sanki rahat çeyrek finale gelecekmiş gibi geliyor Judd. Yani çünkü ikinci turda da Jan Bintao ile Slesser maçının galibiyle karşılaşacak. İlk tur Tom Ford. Bence güzel kura Judd için.
Evet, kesinlikle.
Sonra da yani maksimum diyelim Kyron Wilson çeyrek finalde de. Yani çeyrek finalde de artık Kyron Wilson'la karşılaşırsın gibi bir durum var yani. Hayır, Kyron Wilson'ı küçümsemek için söylemiyorum bu arada. Yani artık zaten çeyrek finalde sert biriyle karşılaşacaksın artık.
Kesinlikle. Yarı final için de yani sanırım o alt gruptan da Mark Allen ön plana çıkıyor. Yani Trump'ın olası yarı final rakipleri için konuşursak.
Bakıyoruz. John Higgins gene tabii. Kaç final oldu son? Final görüp duruyor John Higgins'a. Dört finalde var mıydı? Üç müydü? Son üç finalde vardı galiba. Neyse. Yani orada John Higgins de Mark Allen gibi duruyor. Evet. Yani yarı finale doğru süzülecek ama David Gilbert geçen senenin performansını gösterir mi? Ha, burada çok güzel eşleşme var. Geçerlerse rakiplerini. David Gilbert, Kirk Mafflin, Ron Higgins, Matthew Stevens. İkinci turda karşı karşıya gidiyorlar. Geçen senenin yarı finalinde buluşmuşlardı. Güzel bir eşleşme. Hikayesi olan bir eşleşme. Mesela bir revanş belki alabilir Gilbert Higgins'ten.
Ben aslında dürüst olayım, yani Kirk Manfred'in neler yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü 2015'te Mark Selby ile, ya benim izlediğim en iyi snooker maçlarından birisini oynamışlardı. Selby 10'a 9 geçmişti o maçı. Yani bu yüzden Kirk Manfred'in tekrar ana tabloda görmek benim çok hoşuma gitti.
Evet, çok da yıpranmadı. 10'a 1 yendi Matthew Selby son turda. İyi oynayan çıktı yani hakikaten. Enteresan ama orada şey, hani eşleşmeye dair bakarsak sanki tabii ki farazi bir şekilde söylüyoruz ama yarı finalde böyle bir Judd Trump, John Higgins gene ya da Judd. Ben Judd'ı bu arada yarı finalde taşımış oldum. Onu direkten söyleyeyim. Ama tabii ki senin koyduğun şartlar geçerli yani. Hani bu pandemi sürecinde nasıl oynayacaklar bilemiyoruz tabii ki. Ama yani zevkli olsun diye belki böyle bir tahmin yaparsak. Jad, mesela Jad Markell'ın yarı finali olsa süper olur. Bence.
Evet.
Ama oradan işte John Higgins, David Gilbert'ta gene çıkabilecek isimler gibi görüyorum. Alt tarafa bakalım mı?
Aslında şöyle bir boyutu da var bu pandemi meselesinin. Yani hani BBC'nin verisinden bahsetmiştim. Çok fazla oyuncunun evinde snooker masası olmadığına dair. İşte antrenman yapabilenler de genelde kulüp dışında. Trump, Neil Robertson gibi isimler. Ya bu da aslında favorilerle sürprizler arasındaki farkı daha da bir uçuruma da çeviren de bir durum aslında yani. Çok tabii. Büyük ihtimalle favoriler daha da antrenmanlı, daha hazır gelecekken diğer daha alt sıradaki isimlerin de neler yapacağı daha da büyük bir muamma halini alıyor aslında.
Evet. Ama Jad'ın mesela şeyi var. Çok fazla hedefi var. İşte Crucible lanetini kırabilir. Hı hı. Yüzlük seri rekorunu kıracaktır zaten. İki tane kaldı galiba. New Robinson'ın rekorunu egal etmesini. Yani bunlar önemli. Yani Jad'ı da motive edecek şeylerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla buraya çok keskin bir zihinle gelebilir Jatran. Bana kalırsa.
Dilersen alt sıraya bakabiliriz.
Bakalım. Alt sırayı işte kestirmek zor. Yani Rony mesela 2014'ten beri çeyrek final göremedi. Yani hani Rony diyoruz ama Crucible onu çok motive eden bir yer değil. Dünya şampiyonası. Zaten şey diyor yani, ya şampiyon olayım ya da ilk turda eleneyim diyor. Yani hani bu mandalite mesela biraz onda kaybettiriyor gibi geliyor bana. Ama buradan bir çeyrek final olabilir.
Bu arada ihtimal olarak yani
şampiyon da olabilir
Sullivan... yani. Efendim?
Şampiyon da olabilir tabii.
Evet, tabii. Son altı maçı için de bu arada Ronnie O'Sullivan, Ding Junhui çok hoş bir son altı maçı gibi de durmuyor mu bu arada? Çok da kolay
evet,
bir... Evet, eşleşme olabilir aslında.
Final gibi olabilir.
Evet,
çok kestiremiyoruz o maçları tabii. Yani Rony ezelebiliyor Ding'i. Nasıl bir Ding göreceğiz. Bu da şüpheli tabii. Çinli oyuncular mesela önemli kayıp yaşadılar. Hani ona değinmedik ama Crucible'da sadece 3 tane Çinli oyuncu var. Ding, Yang Wenbo ve Yang Bingtao. Çünkü elemeye gelemediler. Yani Çin tabii ki bu COVID'in başladığı yer olduğu için çok önemli oyuncular elemeye gelemedi. Dolayısıyla hani geçen sene galiba rekor kırılmıştı Çinli oyuncu olarak. Bu sene ise sadece 3 tane var. Hani Ding nasıl çalıştı, ne yapabildi? Yani Çin'de miydi? Çin'deydi muhtemelen. Ama ona dair bir bilgim yok ama yani Çin'deyse mesela daha zorlu geçmiş olabilir o süreç onun için.
Evet.
Yani evet, kapalı kutu bir manada. Hani başka turnuvalarda işte tur şampiyonasında oynadı mı?
Ya sanki tur
yok,
oynamadı. Biz Haziran'dan beri Çinli sporcuları da sanırım yani izleme fırsatımız da olmadı aslında.
Yok, çok katılmadı. Yan Bingtao gelmiş. Şimdi bakıyorum tur şampiyonasına. Ding yok yani. Gerçi Ding bir yıllık sıralamadan dolayı olmuyor da bilir. Şu anda emin değilim. Yani Çinli oyuncuların durumu bu manada zordu. Kuralları da muhtemelen zor olacak yani maçlarda onlar için. Ding için de keza. Oradan işte yarı final eşleşmesi söyleyeyim. Çok da uzatmadan. Yani Rony'yi yazıyorum ben oraya. Rony O'Sullivan, Neil Robertson diyorum mesela.
Çok da göze de hoş gelen bir eşleşme oldu. Peki bir şampiyon tahminin var mı? Trump sence bu laneti kırar mı?
Ya kırsın istiyorum. O yüzden Jad diyeceğim. Ona bu podcast'te Jad'a destek olmak için. Yani çok uzun bir süre yani. 1900 evet. Kaçlardı ya? 77'ydi galiba. Crucible'da başladı. Yani hakikaten lanet. Yani çok acayip bir şey. Ve hani oyuncular seri yapıyor. Steven Andrew, Steve Davis seri yaptılar ama ilk şampiyonluktan sonra ikinci gelmedi yani. O sene boş geçti mesela. Sonra seri. İşte Steven Andrew'nin serisi falan. Steve Davis'in serisi. Bu açıdan enteresan. Gerçekten bir lanet gibi duruyor yani. Hani tiyatrolarda bu lanet hikayelerine çok uygun alanlardır ya, mekanlardır. O evet, yüzden Cad Von'u kırsın istiyorum. Dolayısıyla hani şampiyon kim olmasını istersin diye sorarsan Cad olmasını isterim yani hani.
Bu...
Bir kırılsın, bu pandeminin bir hikayesi olsun falan yani.
İşte Snooker Baker'da da bu lanetle ilgili yazıya bakarken onlar da çok komik bir şey paylaşmışlar. Şeyi söylüyorlar hani, snooker tanrıları Trump'a yardım edecek mi bilemiyoruz. Çünkü işte 300 kişilik alanda snooker tanrılarının yer alabilip alamayacağı bizim için bile meçhul
yani, demişlerdi. Evet, öyle durumlar var yani.
Hani tanrıları bile olmayabilir bu sefer gerçekten bu laneti ötelemek için.
Ay bu laneti geçtik yani, kiminle oynayacağı da belli değil.
Doğru. Ama şey herhalde değil mi yani, böyle bir paterni kesinlikle yani, böyle paterni bozmak istiyorsa birileri bunu yapabilecek en doğru sene bu açıkçası yani.
Evet evet, bir de şey yani Cad çok istikrarlı, ne olursa olsun hani oyunu biraz düşmüş olabilir hani o şampiyonluk liginde ya da tur şampiyonasında gördüğümüz kadarıyla. Ama şey hani Maguire'de hiç konuşmadık bu arada, tur şampiyonasını kazandı Maguire. Cad'la çeyrek finalde eşleşme ihtimalleri var. Cad'ı yenmişti mesela. Cad'ı yenen Maguire'dı. Yani işte kim bu pandemiden daha iyi çıktı? Maguire iyi çıkmış gözüküyor bu arada. Ama dünya şampiyonasına geliş açısından hani o yoğunluğu yaşamaması da Cad'a iyi gelebilir. Yani o kadar çok denklem var ki. Maçlar sırasında biraz daha yanıtlarımızı alacağız, öyle gözüküyor.
Evet. O zaman çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Yoksa.
Artık umarım turnuva bittiğinde de tekrar görüşme fırsatı buluruz.
Görüşürüz inşallah. Güzel bir turnuvanın ardından herkesi Eurosport'a bekliyoruz.
Teşekkürler.
Hoşçakalın.